Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı 3. Şempanze, İnsan Türünün Evrimi ve Geleceği. Yazarı Jared Diamond. Özgün adı The Third Chimpanzee. Çevirmeni Çağatay Tarhan. Türü inceleme araştırma. Alfa Basım Yayın. 1. Basım Mayıs 2013. ISBN numarası 978-605-106-734-6. Bu kitap 467 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Temmuz 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının yazarı Jared Diamond, 3. Şempanze, İnsan Türünün Evrimi ve Geleceği. Biz insanlar genlerimizin %98'ini şempanzelerle paylaşmaktayız. Fakat insan dinleri ve uygarlıkları kuran, iletişimin karmaşık ve çeşitli biçimlerini geliştiren, bilim öğrenen, şehirler inşa eden ve nefes kesici sanat eserlerini yaratan gezegendeki egemen tür olmuşken, şempanzeler öncelikli olarak hayatta kalmaları için gereken temel gereksinimlerle ilgilenen hayvanlar olarak kalmışlardır. Evrimsel kuzenler arasında bu ayrımı yaratan DNA'daki %2'lik farklılık neyle ilgilidir? Bu büyüleyici, kışkırtıcı, tutkulu, bilimsizce eğlendiren kitapta Pulitzer ödüllü Jared Diamond, sıra dışı insan hayvanının dikkatini çekecek kadar kısa bir zamanda dünyayı yönetme ve onu geri dönülmez biçimde mahvetme yeteneğini nasıl geliştirdiğini keşfediyor. Muhteşem! Jared Diamond davranışlarımız ve kökenlerimizle ilgili bu büyüleyici çalışmasını bir doğa bilimci gözüyle ve filozof bilgeliğiyle ortaya koyuyor. Diane Ackerman, A Natural History of the Senses kitabının yazarı. Herkes bu enfes kitabı keyifle okuyacaktır. İnsan olmanın ne demek olduğunu anlamamıza yardım ediyor. Paul Ehrlich, The Population Bomb kitabının yazarı. Jared Diamond çok satan Tüfek, Mikrop ve Çelik ile Çöküş'ün yazarıdır. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde coğrafya profesörüdür ve Ulusal Bilim Akademisi, Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi ve Amerikan Felsefe Topluluğu'na seçilmiştir. MacArthur Vakfı üyesidir ve Ulusal Bilim Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Çağatay Tarhan. 1977 doğumlu olan Çağatay Tarhan, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır ve halen aynı bölümde çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne dek kendi alanıyla ilgili çeşitli akademik eserlerin Türkçeleştirilmesine katkı sağlamıştır. Nereden geldiğimizi ve nereye gidiyor olabileceğimizi anlamalarına yardımcı olmak için oğulları Max ve Joshua'ya ithaf edilmiştir. Ana fikir. İnsan türü büyük memelilerin sıradan bir türüyken kısa bir süre içinde dünya fatihi olmak üzere nasıl değişti ve tüm bu ilerlemeyi bir gecede geriye çevirme kapasitesini nasıl kazandık? Giriş. İnsanların tüm hayvanlardan farklı olduğu çok açık. Diğer yandan anatomimizin ve moleküllerimizin en derin ayrıntılarına kadar büyük memelilere ait bir tür olduğumuz da çok açık. Artık alıştığımız bu çelişki nasıl olduğunu ve ne anlama geldiğini kavramakla hala zorlansak da insan türünün en büyüleyici özelliği. Bir yandan bizimle diğer tüm türler arasında hayvanlar ismini verdiğimiz bir kategori tanımlayarak kabullendiğimiz kocaman bir uçurum var. Bu kategorilendirmede çıyan, şempanze ve istiridyelerin önemli özelliklerini birbiriyle paylaşırken bizimle paylaşmadıkları ve yalnızca bize özgü bazı özelliklerden yoksun oldukları anlamına geliyor. Bize özgü bu nitelikler arasında konuşmak, yazmak ve makineler yapmak var. Hayatımızı sürdürmek için sadece çıplak ellerimize değil, adetlere de bağımlıyız. Büyük çoğunluğumuz giyinmekten ve sanattan hoşlanıyor. Birçoğumuz bir dine inanıyor. Dünyanın dört tarafına dağılmış enerji ve üretimi yönlendirerek okyanus derinliklerine ve uzaya yayılmaya başlamış durumdayız. Soykırım ve işkence yapmaktan haz alan, zehirli kimyasallara bağımlılığı olan ve binlerce canlı türünü yeryüzünden silen karanlık yanlarımızla da eşsiziz. Birkaç hayvan türü bu niteliklerden bir ya da ikisinin ilkel biçimlerine sahip olsa da, alet kullanma gibi, bu özellikler bakımından bile bu hayvanların çok ötesindeyiz. Bu nedenle pratik ve hukuki açıdan insanlar hayvan sayılmaz. Yine bu nedenle 1859 yılında Darwin kuyruksuz maymunlardan evrimleştiğimizi ima ettiğinde insanların çoğunun başlangıçta onun teorisini saçma bulması ve bizim Tanrı tarafından ayrıca yaratıldığımız konusunda ısrar etmesi çok da garip değildir. Amerika'daki üniversite mezunlarının dörtte birini de içeren pek çok insan hala bu inancı sürdürmektedir. Diğer yandan hayvanlardan farklı olmayan vücut kısımlarımız, moleküllerimiz ve genlerimizle açık bir şekilde hayvanız. Hangi özel hayvan tipi olduğumuz bile açık. Dıştan bakıldığında şempanzelere öyle çok benziyoruz ki kutsal yaratılışa inanan 18. yüzyıl anatomicileri bile bu benzerliği fark edebilmiştir. Normal insanları alıp elbiselerini soyduğunuzu, sahip oldukları her şeyi ellerinden aldığınızı, konuşma yetisinden mahrum bırakarak homurdanmalarını sağladığınızı hayal edin. Sonra onları hayvanat bahçesindeki şempanze kafesinin yanında bulunan bir kafese koyduğunuzu ve geri kalanımızın elbiseleriyle ve konuşabilir haldeyken burayı ziyaret ettiğini düşünün. Kafese konmuş konuşamayan insanlar gerçekte neyseler öyle görüneceklerdir. Daha az kıla sahip olan ve dik yürüyen bir şempanze. Uzaydan gelen bir zoolog bizleri hemen Zaire'nin bonobaları, dipnot, bonobolar cüce şempanzeler, yazarın notu, ve tropikal Afrika'nın geriye kalan bölgelerindeki normal şempanzelerle birlikte şempanzelerin üçüncü bir türü olarak sınıflandırırdı. Son 6-7 yıldır yapılan moleküler genetik çalışmalar genlerimizin %98'inin diğer iki şempanze ile aynı olduğunu göstermiştir. Şempanzelerle aramızdaki toplam genetik uzaklık kırmızı gözlü ve beyaz gözlü vireolar ya da söğüt bülbülü ve çılgınlar gibi yakın akraba kuşlar arasındaki genetik uzaklıktan bile daha küçüktür. Dolayısıyla eski biyolojik yükümüzün büyük bir kısmını hala üzerimizde taşıyoruz. Darwin'in zamanından beri kuyruksuz maymunlar ile modern insan arasındaki yüzlerce çeşitli ara türe ait fosil kemik bulunmuştur ve bu da makul bir insanın bu kuvvetli kanıtları inkar etmesini olanaksız kılmıştır. Bir zamanlar saçma görünen şey kuyruksuz maymunlardan evrimleşmemiz gerçekten olmuştur. Pek çok kayıp halkanın bulunması sorunu tamamen çözmekten çok onu daha büyüleyici bir hale getirmiştir. Edindiğimiz birkaç parça yeni yük, şempanzelerin genlerinden farklı olan %2'lik kısım, görünüşteki tüm benzersiz özelliklerimizden sorumlu olmalı. Evrimsel tarihimizde oldukça yakın bir zamanda ve hızlı bir biçimde büyük sonuçlara yol açan bir takım küçük değişimler geçirdik. Yukarıda bahsi geçen uzaydan gelen zoolog, 100 bin yıl kadar yakın bir zamanda gelmiş olsaydı, bizi yalnızca büyük memeli türlerinden biri olarak görürdü. Ateşi kontrol etmek ve alet kullanmak gibi tuhaf davranışsal alışkanlıklarımız olduğuna şüphe yok. Ama bu alışkanlıklar uzaydan gelen ziyaretçiye, kunduz ve çalı kuşlarının alışkanlıklarından daha tuhaf gelmezdi. İnsan aklı için sonsuzla eşdeğer, fakat türümüzün tarihi için çok küçük bir zaman dilimi olan birkaç 10.000 yılda bir şekilde bizi eşsiz ve kırılgan yapan nitelikleri göstermeye başladık. Bizi insan yapan bu birkaç temel birleşen neydi? Eşsiz niteliklerimiz çok yakın bir zaman önce ortaya çıktığından ve çok az bir değişimi içerdiğinden bu nitelikler ya da bunların öncülleri hayvanlarda zaten bulunmalıydı. Sanatın, dilin, soykırımın ve madde bağımlılığının hayvanlardaki öncüleri neydi? Bir tür olarak şimdiki başarımızın sorumlusu benzersiz özelliklerimizdir. Başka hiçbir büyük hayvan tüm kıtaların sakini olmamıştır ya da çöllerden kutuplara, tropikal yağmur ormanlarına kadar tüm habitatlarda yaşamamıştır. Başka hiçbir büyük hayvan sayıca bizler kadar çoğalmamıştır. Fakat bu eşsiz özelliklerimizden ikisi artık varlığımızı tehdit ediyor. Birbirimizi öldürmeye ve çevreyi tahrip etmeye neden olan eğilimlerimiz. Elbette ki her iki eğilim de diğer türlerde var. Aslanlar ve pek çok başka hayvan kendi türünü öldürürken filler ve diğerleri çevrelerine zarar veriyor. Yine de teknolojik gücümüz ve sayımızdaki patlama nedeniyle bu eğilimler diğer hayvanlarınkinden çok daha fazla tehdit edici bir nitelik kazanmış durumda. Eğer yaptıklarımızdan kısa süre içinde vazgeçmezsek dünyanın sonunun yakın olduğuna dair kehanetlerde bir değişme olmayacak. Yeni olan şey bu kehanetin iki nedenden ötürü artık gerçek olduğudur. Birincisi nükleer silahlar, bize kendimizi çabucak öldürme aracını sağlamaktadır. Daha önce hiçbir insan bu araca sahip olmamıştır. İkincisi dünyanın net üretkenliğinin, yani güneş ışığından elde edilen net enerjinin %40'ına zaten el koyuyoruz. Dünyadaki insan nüfusunun her 41 yılda ikiye katlanmasıyla yakında dünyanın sabit kaynaklarına ait pastadan pay kapmak için birbirimizle ölümcül bir mücadeleye başlamak zorunda kalacağımız biyolojik çoğalma sınırına ulaşacağız. Ayrıca türleri mevcut yok etme hızınızla dünyadaki çoğu türün nesli önümüzdeki 100 yılda ya tükenecek ya da tükenme tehlikesi altında olacak. Öte yandan yaşamımızı sürdürmek için hala pek çok türün eline bakıyoruz. Bu bilindik sıkıcı gerçekleri neden tekrarlıyoruz? Yıkıcı niteliklerimizin hayvanlardaki kökeninin izini sürmeyi neden deniyoruz? Bunlar gerçekten evrimsel mirasımızın bir parçasıysa, bu genetik olarak sabitlenmiş durumda oldukları ve bu nedenle de değiştirilemez oldukları anlamına geliyor. Aslında durumumuz o kadar da umutsuz değil. Yabancıları ya da cinsel rakipleri öldürme dürtüsü belki de doğamızda var. Fakat bu gerçek insan toplumlarını bu güdüleri baskılamaktan ve insanların çoğunun kaderinin öldürülmek olmasını engellemekten alıkoyamamıştır. İki dünya savaşını göz önüne alsak bile 20. yüzyılın endüstri toplumlarındaki insanlar bir saldırı sonucunda taş devri kabilelerindeki insanlara göre çok daha az oranda ölmüştür. Şimdi çağdaş nüfusların çoğu geçmişteki insanlardan daha uzun yaşamanın keyfini sürüyor. Çevreciler artık müteahhitler ve yıkımcılarla girdikleri her savaşı kaybetmiyor. Fenilketonuri ve erken yaş diyabeti gibi bazı genetik kusurlar bile artık tedavi edilebiliyor ya da bunların olumsuz etkileri azaltılabiliyor. Bu yüzden durumumuzu yinelemekteki amacım hatalarımızı tekrar etmekten kaçınmamıza yardımcı olmak, geçmişimizin ve geçmişteki eğilimlerimizin bilgisini kullanarak davranışlarımızı değiştirmektir. İkizlerim 1987'de doğdular ve benim şimdiki yaşıma 2041'de gelecekler. Bugün yaptıklarımız onların dünyasını şekillendirmektedir. Bu kitabın amacı kötü gidişimize karşı özel bir çözüm bulmak değildir. Çünkü uygulamamız gereken çözümler genel hatlarıyla zaten belli. Bu çözümlerden bazıları nüfus büyümesini durdurmak, nükleer silahları sınırlamak ya da tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası anlaşmazlıklar için barışçıl araçlar geliştirmek, çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak, türleri ve habitatları korumaktır. Harikulade nitelikteki pek çok kitap bu politikaların nasıl sürdürüleceğine dair ayrıntılı öneriler sunuyor. Bu politikalardan bazıları bazı durumlar için uygulanıyor. Bizim yapmamız gereken bu uygulamaları sadece sürekli kılmak. Bugün hepimiz bunların hayati önemde olduğuna ikna olsaydık, yarın bunları uygulamaya başlamamız gerektiğini bilecektik. Oysa ihtiyacımız olan şey politik anlamdaki istekliliktir. Bu nedenle bu kitapta türümüzün tarihinin izini sürerek bu isteği uyandırmayı hedefliyorum. Sorunlarımızın hayvan atalarımıza dek uzanan derin kökleri var. Bu sorunlar artan gücümüz ve sayımızla birlikte uzun zamandır büyümekte ve şimdi de inanılmaz bir hızla çoğalmaktadır. kendini yok etmek için sahip olduklarımızdan daha az etkili araçlara sahip olmalarına karşın, geçmişteki pek çok toplumun sadece kendi kaynaklarını tüketmesi sonucunda kendilerini yok etmesini inceleyerek, görüşsüz uygulamalarımızın kaçınılmaz sonuçlarını tahmin edebiliriz. Siyasi tarihçiler geçmişten öğrenilecek şeylerin sunacağı fırsatları gerekçe göstererek tek tek devletler ve hükümdarlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu gerekçelendirme türümüzün tarihinin çalışılması için daha etkili kullanılabilir. Çünkü bu çalışmadan alınacak dersler daha basit ve açıktır. Bunun gibi geniş bir bağlamı konu alan bir kitap seçici olmak zorundadır. Kesinlikle gerekli olan bazı konuların es geçildiğini düşünen okurlar olacağı gibi, bazı konularda gereğinden fazla ayrıntıya girildiğini düşünen okurlar da olacaktır. Başlangıçta kendi özel ilgi alanımı ve bunların nereden geldiğini size sunacağım ki kandırıldığınızı hissetmeyin. Babam bir doktor, annemse dil konusunda doğuştan yetenekli bir müzisyendir. Bir çocukken ne zaman gelecekle ilgili planlarım sorulsa cevabım babam gibi bir doktor olmaktı. Üniversitedeki son yılımda bu hedef yavaş yavaş tıbbi araştırmalara kaydı. Böylece şimdi ders verdiğim ve araştırma yaptığım Los Angeles'taki California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji eğitimi aldım. Bununla birlikte 7 yaşımdan beri kuş gözlemlemeyle de ilgileniyorum ve diller ve tarih hakkında araştırmalar yapmama olanak veren bir okula gitmek gibi bir şansım oldu. Doktoramı bitirdikten sonra hayatımın geri kalanını yalnızca fizyolojiye adama fikri bana bunaltıcı gelmeye başlamıştı. Bu sırada olayların ve insanların mutlu edici biçimde kesişmesi bana Yeni Gine'nin yüksek bölgelerinde bir yaz geçirme şansı verdi. Görünüşte gezimin amacı Yeni Gine kuşlarının yuva yapma başarısını ölçmekti. Proje ormanda tek bir kuş yuvası bile bulamadan birkaç hafta içinde berbat bir şekilde sonlandı. Fakat gezinin gerçek amacı tamamen başarıya ulaşmıştı. Dünyanın en vahşi bölgelerinden birinde kuş gözlemlemek ve maceraya olan susuzluğumu gidermek. Yeni Gine'nin efsanevi çardak kuşu ve cennet kuşlarını görmem, kuş evrimi, ekolojisi ve biyocoğrafyası alanında ikinci bir kariyer yapmama neden oldu. O zamandan sonra Yeni Gine'ye ve yakınındaki Pasifik adalarına kuşlarla ilgili çalışmalarımı sürdürmek için onlarca kez gittim. Fakat sevdiğim ormanların ve kuşların artan biçimde imha edildiği Yeni Gine'de koruma biyolojisine bulaşmadan çalışmak zor oluyordu. Böylece akademik araştırmalarımla hükümetler için danışmanlık yapmak gibi uygulamalı işleri birleştirerek hayvanların dağılımları ile ilgili bildiklerimi ulusal parkların tasarımında ve önerilen parkların incelenmesinde kullandım. Dillerin her 35 kilometrede bir değiştiği ve dillere karşı eski ilgim kalmasa da her yerel dildeki kuş isimlerini öğrenmenin Yeni Ginelilerin kendi kuşlarına ilişkin ansiklopedik bilgileriyle bağ kurmak için anahtar olduğu Yeni Gine'de çalışmak bu bakımdan da zordu. En önemlisi tüm türler arasında uzak arayla en ilginç olan Homo sapiens'in evrimini ve olası yok oluşunu anlamadan kuş türlerinin evrimini ve ortadan yok olmalarını anlamaya çalışmak zordu. Bu ilişkiye devasa bir insan çeşitliliğine sahip Yeni Gine'de göz ardı etmekse imkansızdı. İnsanların bu kitapta vurgulanan bazı özellikleriyle ilgilenmeye başlamamın arka planında bunlar var. Antropologlar ve arkeologlar tarafından yazılan sayısız harika kitap, bu kitabın özetleyerek geçtiği insan evrimini, adetler ve kemikler bakımından tartışma kısmını zaten yapmıştır. Fakat bu kitaplar benim özel alanım olan insanın yaşam döngüsü, insan coğrafyası, insanın çevreye etkisi ve bir hayvan olarak insan konularına çok daha az yer ayırır. Bu konular insan evriminde aletleri ve kemikleri kapsayan daha geleneksel konular kadar büyük öneme sahiptir. İlk başta gereğinden fazla gibi görünen Yeni Gine'ye ilişkin örneklerin isabetli olduğuna inanıyorum. Yeni Gine'nin dünyanın özel bir yerinde bulunan tropikal Pasifik ve modern insanlığın ortalama bir kesitini sağlamayan bir ada olduğu şüphe götürmez. Fakat aslında Yeni Gine bölgeye bakarak yapacağınız ilk tahminden çok daha büyük bir insanlık dilimini barındırır. Dünyada konuşulan yaklaşık 5000 dilin 1000 kadarı yalnızca Yeni Gine'de konuşuluyor. Çağdaş dünyada hayatta kalan kültürel çeşitliliğin çoğu Yeni Gine'de bulunuyor. Yeni Gine'nin dağlık iç kısımlarındaki yüksek bölgelerde yaşayan insanlar yakın zamana kadar taş çağı çiftçileriyken alçak bölgelerdeki pek çok grup bir ölçüde geleneksel tarımı uygulayan göçebe avcı toplayıcılar ve balıkçılardı. Yabancı düşmanlığı had safhadaydı, kültürel çeşitlilik de buna uyumluydu ve bir kabilenin sınırlarının dışına çıkmak intihar anlamına gelirdi. Benimle birlikte çalışan Yeni Ginelilerin pek çoğu çocukluğunu taş aletlerin ve yabancı düşmanlığının hüküm sürdüğü günlerde yaşamış olan usta ve ölümcül avcılardı. Bu nedenle Yeni Gine artık geride bıraktığımız, bir zamanlar var olan insan dünyası için iyi bir modeldir.
1. Ayrımın sonu, sayfa 15.